Teşekkür ederiz. Emine Hanım lütfen.
Emine Yaratay, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde araştırma görevlisiyim. Konuşmaları çok büyük bir keyifle izledim. Benim sorum özellikle Paul'e olacak. Onun konuşmasında körlerin yaratıcılıkla ilgili çalışmalarından biraz bahsedildi. Biraz şakayla bunu dile getirdiler. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Acaba Paul'ün ülkesindeki bu çocuklar için yaratıcılık çalışmaları yeterli mi? Nasıl? Ve özellikle körlerin ya da biraz daha genişleterek soracağım diğer engel gruplarının yaratıcılıkları ne düzeyde? Ve bir de ikinci bir soru olarak Sayın Hocam Özyürek, Mehmet Özyürek'e. Acaba bizim ülkemizde kör çocuklar için ya da biraz daha genişleteyim engel gruplar için bu yaratıcılık çalışmaları için ne düşünülüyor, neler var? Bunları öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim.
Well, I don't think I said anything about that in my speech. I did say that I thought that we are becoming much more creative in thinking about employment opportunities. And I think that is still true. But your question, I understand, was towards other areas of creativity for blind and partially sighted people. Well, traditionally, we have always thought that music is the main strength area for blind people. And I think that is still true for some people, but I don't think it is the right way to think, to assume that blindness leads to good musicianship. And actually, I think the creative opportunities are the same for visually impaired people as they are for sighted people. I have great pleasure in watching, in seeing the paintings and visual arts of many visually impaired people. I have great pleasure in looking at the sculptures that have been made by visually impaired people. Visual impairment is only a very small part of what makes us a person, and our creativity comes from somewhere very different than that.
Bana da yöneltilmişti benzer şekilde soru. Aslında bu konuda tabii Ayşegül Hanım'ın söz etmesini isterdim ama ben söz edecek olursam kendime göre söz edeceğim. Bu da şöyle olacaktır. Yine kendi konuşmamla bağlantılı olarak söz edecek olursam, engellileri topluma hazırlama çerçevesinde ne kadar yaratıcılık gerekiyorsa o kadarı okullarda bulunmasında yarar var. Bunun sağlanması da ancak o çocuklar için hazırlanan bireysel eğitim planlarıyla mümkün olur. Yani onların değişik gelişim alanlarında incelenmelerine dayalı olarak bu sağlanabilir şeklinde bakabiliyorum. Ama yaratıcılığı çok öne çıkarttığımı düşünmüyorum. Teşekkür ederim.
Evet, teşekkür ederiz Mehmet Bey. Karatek. Mikrofon var herhalde, elinize ulaşacak. Arkaya bağlantısı sağlanmış. Oradan sorabileceksiniz.
Affedersiniz, ben Mehmet Karahan adıma Celil Orhan Bey'in konuşmasını istedim. Daha uygun buldum.
Tabii, nasıl uygun görürseniz. Buyurun.
Efendim, bendeniz Çağdaş Görmeyenler Derneği Başkanıyım. İzmir'den geldim ve emekli öğretmenim. Bugün olumlulukla olumsuzluk arasında bir gelgit yaşadım. Sayın Özyürek Hocam'ın yapmış olduğu konuşmada ve de yaşadığımız gerçekler arasında gerçekten böyle bir psikolojik duruma düştüm. Onun vermiş olduğu müjdelerin yaşama geçmesini diliyorum. Şimdi üniversite olarak acaba bugün yurdumuzda körler okullarının bulunduğu yerlerde efendim körler okullarındaki eğitimin kalitesi nedir bu konuda üniversite olarak bir inceleme yaptılar. Örneğin şu anda 10 tane körler okulunun yönetici olarak bulunan müdürleri kaç tanesi özel eğitimcidir? Bu konuda doğrusu bizim bir bilgimiz yok. Efendim, körler okullarındaki eğitim kalitesinin doğrusu körler okullarında yetişen bizler için dünle bugün arasında olağanüstü farklar gösterdiğini görüyoruz. Şu anda Görler Okulları'nda matematik derslerinin hiç yapılmadığını görüyoruz. Bu konuda kullanılan araç ve gereçlerin gerçekten hani çok basite indirgendiğine tanık oluyoruz. Bu konularda üniversitenin ve özel eğitimin olaya eğilmesi gerekir. Bu konuda bilgi rica ediyorum. İkincisi, sayın kardeşim, dostum Cafer Barkuş'un konuşmasından çok etkilendim. Özellikle yetişkinlerin, görmeyenlerin kaynaştırılmış eğitim konusunda vermiş olduğu bilginin doğrusu bizim düşündüğümüz doğrultuda olduğunu gördüm Amerika'daki uygulamanın. Ancak buradaki uygulamanın gerçekten oradaki uygulamayla uzaktan yakından bir ilişkisinin olmadığını gördüm. Acaba değerli ilgililer, şu anda kaynaştırılmış eğitime alınmış çocukların liselerde özellikle İngilizceyi Türkçe yazarak öğrendiğini, matematik ve fen dersleriyle uzaktan yakından ilişkilerinin olmadığını biliyorlar mı? Bu konuda ne gibi tedbirler alınacak? Teşekkür ederim.
Teşekkür ederiz. Zannediyorum Cafer Bey ve Mehmet Bey'in yanıtlaması gereken iki soru. Ben de ilave bir şeyler koyabilirim. Sonra.
Tabii. Şimdi ben teşekkür ediyorum soru için. Ülkemizde görme engelliler okullarındaki yöneticilerin özel eğitim öğretmeni ya da özel eğitim alanında formasyon olarak yetişmediklerini söylememde yarar var. Ama bu öğretmenler belki bir kısmı uzun zaman o okullarda çalışarak ve değişik hizmet içi eğitim alarak yetiştirilmiş olmaları söz konusu olabilir. Diğer bizim görme engellilerle ilgili yapılan araştırmalara veya okullardaki eğitimin niteliği hakkında fikrimiz olup olmadığı ile ilgili olarak şöyle söyler durumda olabileceğim. Bu bizim görme engelliler ana bilim dalı, yani körlere öğretmen yetiştiren ana bilim dalı 89'da açıldı. İlk mezunumuzu 86'da açıldı. 91'de ilk mezunumuzu vermiş olduk. Şimdi bizim öğretmen yetiştirmemiz şöyle. Bununla ilgili biraz bilgi verebilirsem iyi olur. Niyet olarak, amaç olarak yeterliliğe dayalı öğretmen yetiştirmek istiyoruz. Amaç olarak buna bunun için uğraşıyoruz. Bunu kısaca böyle bahsettikten sonra şunu gerektiriyor bizim öğretmen yetiştirmemiz. 3 yıl fakültede dersleri görüyor. 4. yıl sabahtan öğlene kadar her gün okula gidip okulda öğrendiklerinin uygulamasını yapılmasını gerektiriyor. Bunun anlamı biz yani bizim bölümde çalışan elemanlar körler okulundaki eğitimin niteliği hakkında sadece bir okulu dikkate alarak, yani Ankara'daki Aydınlık Evler'deki okulda eğitimin, öğretimin nasıl yapıldığı konusunda doğrudan gözlemlerimiz olduğunu söylemeliyim. Yani işin içindeyiz, direkt olarak çocuklarla birlikte çalışarak öğretmenleri yetiştirdiğimizi söyler durumda olalım. Yani araştırma yapılması ile ilgili olarak mesela şöyle bir araştırma, doktora tezi yapıldığını söyleyeyim. Yapılan tez görme engelli çocuklara basamaklandırılmış öğretim yaklaşımıyla çarpma ya da toplamanın öğretilmesine yönelik tez yapıldı. Onun benzeri yine bazı tezler, çalışmalar, araştırmalar yapıldığını belirtir durumda olayım. Dolayısıyla bölüm olarak baktığımız zaman, yani öğretmen yetiştiren bölüm olarak baktığımız zaman görme engellilere okuma yazmayı olduğu gibi, yani Braille öğretmeyi, hareket, bağımsız hareketi öğretebilen ve matematik ve diğer disiplin alanlarını öğretebilen öğretmenleri yetiştirmeye yönelik olarak öğretmen yetiştirdiğimizi belirtmeliyim. Bu da görme engelli çocukların daha iyi topluma, yaşama hazırlanacakları kanısındayız. Daha önce söyleyemediğim bir şeye eklemede bulunmak istiyorum. Bu normal zekaya sahip görme engelli çocukların eğitimleri sorun değil. Yani bizim değişiklik yapmak istediğimiz şeylerden birisi bu daha sınırlılıkları olan çocukların da milli eğitim amaçlarını gerçekleştirecek eğitim düzenlemelerinin sınıfta yapılmasından yanayız. Yani hiçbir şeyi öğrenmeden bütün milli eğitim amaçlarını bütün çocukların gerçekleştireceği şekilde öğretmeni yetiştirme gayreti içinde olduğumuzu söylemeliyim. Ve benim kendi gözlemlerime göre de bu aydınlık evlerdeki okulda öğretim yani çocuklarda her türlü çocukta amaçların daha bizim orada uygulamaya başladığımız ilk yıllarla karşılaştırdığım zaman daha nitelikli şekilde gerçekleştiğini kişisel gözlemim olarak eklemeliyim. Umarım sorularınızı tam olarak yanıtlamışımdır. Teşekkür ediyorum.
Evet, şimdi bir iki ben Mehmet Bey'in bıraktığı noktadan alayım. Liselerde kaynaştırılmış eğitim olarak normal liselere devam eden görme yetersizliği olan çocukların ders araç gereçleri ve bunlara uygulanan öğretim yöntemlerinde öğretmenlerin sınırlı olmasının nedeni ise bu öğretmenlerin herhangi bir hizmet içi eğitimden geçmemiş olmalarından kaynaklanıyor. Bir hepsini hizmet içinden geçirmemiz de söz konusu değil zaten. Ülkenin her yerine dağılmış vaziyette liselere öğrencilerimiz devam ediyor. Ama Cafer Bey'in belirttiği gibi eğer sistemde bir gezici öğretmenlik olacak olursa bu çocukların ihtiyacı olan araç gereç, bilgi ve tekniklerle sınıf öğretmenlerine ve dal öğretmenlerine lisede yardımcı olacaklarını zannediyorum. Yoksa sizin de belirttiğiniz gibi üniversiteye giriş sınavı olsun ya da lisedeki öğretim olsun çocukların oldukça sınırlı geçtiğini de söylememizde yarar var. Şimdi Zeki Bey. Evet lütfen.
Alamayacağız.
3 dakika dedik işte 3 dakika.
Hayır, yöntemin şöyle olmasının daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Bütün sorular alınsın. Konuşmacılar kendilerine yönelik soruları tespit edip konuşmalarında bunu özetle ifade etsinler. Aksi halde 1.5'tan önce ayrılamayız.
Doğru, haklısınız Turan Bey. O zaman sırayla Zeki Bey, Seydi Bey, Adil Bey, Şerif Ali Bey, Bekir Bey, Hasan Bey, Aysel Hanım ve Hicran Hanım sorularını sorup yönelsinler. Mikrofon dolanıyor. Konuşmacılarımız not alacaklar. Ya da ben onlar adını alıp soruları yönelteceğiz. Evet, lütfen.
Efendim ben Zeki Çatal, Milli Eğitim Bakanlığı'nda. 1992 yılında Açık Öğretim Lisesi'nin kurucularından ve geçen yıla kadar da müdürlerinden biriyim. Ben sorumu Paul Enos'a ve Profesör Doktor Mehmet Özdüre'ye yöneltmek istiyorum. Uzaktan eğitim İngiltere'de başladı 1800'lü yılların başında ve ilk kez de özürlüler için başlatılan bir uygulama. Türkiye'de 25 yıllık bir çalışma. Bu bir alternatif eğitim sistemi. Yani yapılamayan eğitimin yerine sunulmuş ikinci sınıf bir eğitim anlamında değil. Dolayısıyla bizim Açık Öğretim Lisesi'nde bugüne kadar 380 öğrenci görme engelli. Diğer engel gruplarından da yaklaşık 1500'e yakın öğrenci var görme engelli dışında. Ki bu sayı 1992'de 8'de başlayıp bu sayıya ulaştı. Tabii bu arada dünyadaki uygulamaları nedir? Görme engellilerle ilgili çok iyi bilemediğimiz için biz bir takım faaliyetler götürmeye çalıştık. İşte Braille alfabesiyle basılmış bülten veriyoruz. Yakında televizyon programlarında, radyo programlarında ve kitaplarda, sınavlarda yapılacak bir takım değişiklikler var. Fakat Sayın Hocama da yöneltmek istiyorum. Gazi Üniversitesi'nin eğitim fakültesinde engellilerle ilgili, örneğin uzaktan eğitimde tek başına öğrenci kitabını nasıl çalışacak, bunun matematik eğitim veya diğer eğitimlerinin nasıl olması gerektiği, aynı mı olmalıdır, farklılıklar olmalı mıdır? Bu konularla ilgili elimizde yönlendirici dokümanlar ve bilgiler yok. O bakımdan özürlülerin, görme engelliler başta olmak üzere, özürlülerin eğitim almalarına uzaktan eğitimin de bir alternatif olduğunu vurgulamak istiyorum ve o yönde bilgi istiyorum. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederiz. Evet, Seydi Bey.
Benim Aslında benim soracağım soruyu Celil Hocam sordu. Onun için teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Adil Bey, mikrofon geliyor.
Teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir konferansı gerçekleştirme başarısını gösterdikleri için Altı Nokta Körler Derneği'ne ve Türkiye Körler Federasyonu'na teşekkür ediyorum.
Evet.
Ayrıca 1994 yılında ilk başvuruyu Sayın Doktor Gresnik'te benim yapmış olduğumu da Turhan İşli ile birlikte hatırlatmak istiyorum.
Bizler pardon, bir girme yapıp şunu belirteyim. Federasyon Başkanımız rahatsızlığını hissettirdi. Ben de aynı rahatsızlığı dile getireyim. Bu çalışma Türkiye Körler Federasyonu şemsiyesi altında yapılmıştır. Yani bir tek dernekle değil, federasyonun tümüyle ilgiliyiz. Onun için altı nokta onlardan birisi ama altı noktanın yanında daha bir yığın körler derneğimiz var. Onların hakkını inkar etmememiz lazım. Federasyonun bir faaliyeti. Evet Adil Bey, lütfen.
Tüm emeği geçen arkadaşları kutluyoruz. Çok iyi organize edilmiş. Benim sorum daha çok Sayın Profesör Özyüreğe olacak. Çünkü madem ki Türkiye'de körlerin eğitimini o sundu, biz de Türkiye'de körlerin eğitimiyle ilgiliyiz ve ben Aydınlık Evler Körler Okulu rehber öğretmeniyim. Daha önce müdür yardımcısı oldum ve bu tartışmalar boyunca zaten benim yabancı konuklarımıza pek bir şey sormayı düşünmüyorum. Çünkü önce kendi gerçeğimizden yola çıkmalıyız. Sayın Özyüreğe'nin konuşması, sorusu bana göre daha çok biraz tarihçe ve biraz da metodolojiyi içeriyordu. Yani görme özürlü çocukları nasıl eğitelim Türkiye'de? Şimdi ben şunu öğrenmek istiyorum. Bir, görme özürlü...
Çeviri yapılacak Hadi Bey, onun için mikrofonu söyleyeceksin. Sesin duyuluyor ama.
Şimdi öğrenmek istediğimiz şey, daha doğrusu değinilmesini istediğimiz şey şu. Bir, Türkiye'de körlerin eğitiminin söz edilirken, körler için, görme özürlüler için okul öncesi eğitim var mı? Türkiye'de çift özürlü çocuk, kör çocukların eğitimi var mı? Şimdi bunları Sayın Paul Annals'tan dinlemek, Gresnik'ten dinlemek çok güzel. Dinledik. Yani ben de hasbelkader Allah nasip etti. Yurt dışıyla çok yakın temas içerisindeyiz. Bunları ağzımızın suyu akarak izliyoruz dünyadan. Türkiye'de körler okul öncesi görme özürlülerin eğitimi var mı? Türkiye'de çift özürlü, görme özürlü çocukların eğitimi var mı? Türkiye'de görme özürlü çocuklar için mesleki eğitim var mı? Ki 1985 yılında çıkan yönetmelik 12 yıl durdu. İş okullarının açılmasını hükme bağlıyordu. Biz açamadık. Gitti o kanunda, yönetmelikte. Şimdi yenisi çıktı. Mesleki eğitim var mı? Çünkü eğitim deyip kendimizi sırça bir kuleye hapsetmeyelim. Eğitim görme özürlülere yahut herkese bilgiyi öğretir. Yeni yaklaşıma göre bilgiyi yorumlamayı öğretir. Ama eğitimin çok önemli amaçlarından biri de insanlara meslek kazandırmaktır. Ve son sorum da şu. Türkiye'de görme özürlülerin eğitimini ele alırken sadece Özel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı 10 körler okulu olarak mı düşüneceğiz? Bu dar çerçeve içerisinde lisede okuyan, üniversitede okuyan görme özürlülerin eğitiminden, üniversiteyi bir yana koysak bile, Milli Eğitim Bakanlığımız sorumlu olmayacak mı? Bizler 30 sene evvel, 32 sene evvel lisede okurken Milli Eğitim Bakanlığımızın yardımını gördük. Dolayısıyla acaba Milli Eğitim Bakanlığı lisede okuyan körlerden sorumlu tutulmuyor mu? Teşekkür ediyorum.